Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Alaturka ve Alafranga sözleri dilimizde bir zamanlar hele hayli kullanılan kelimelerdi. Cemiyet hayatında çok şey ifade ederdi bunlar. İtalyanca tabirler, Alaturka ve Alafranga. Alafranga Frank usulü, Alaturka Türk usulü demek. Günümüzde bunlar unutuldu, Alafranga kelimesi sadece bir hela stilinde yaşamaktadır. Onu da çok kimse artık alafranga, tuvalet demiyor ona. Alafranga kelimesini lugatlar Frank usulünce, Frank üslubunda, Avrupalı usulünde, Avrupalı tarzında, Avrupalıların törelerine, alışkanlığına ve hayatlarına uygun şeklinde anlatmaktadır. Fakat alafranga kelimesi aslında mahalli hayata aykırılığı anlatan bir kelimedir. Çoğu zaman züppe manasına da kullanılmıştır. Sözlükler de züppeyi şöyle tarif ediyor. Kılıkta, söyleyişte, dilde, düşünüşte cemiyetin gülünç ve aykırı saydığı, frenk benzetmesi yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan kimse olarak tarif ediliyor. Züppe batı kültürünü özümsememiş olmasına rağmen, hazmetmemiş olmasına rağmen kendisini batılı ve modern zanneder. Hatta öyle addeder. Batılıların günlük hayat ve eğlence biçimlerini kendi hayatına tatbik etmeye çalışır. Çoğu kez milli törelere ve ahlaka ters düşer. Fakat halkı küçümsediği için buna aldırış etmez. Değerli dinleyiciler, alafranga mefhumu bizde Sultan II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra başlatılan Avrupa usulüne uygun hayat ve kılık kıyafet inkılabı ile cemiyetimize girmiştir. Üste asırlardan beri kullanılan cepken, cübbe, lata, biniş vesaire yerine setre denilen uzunca etekli, önü ilikli Avrupa kesimi ceketler, alta da şalvar, çakşır, potur vesaire yerine setre pantolon denilen pantolon giyilmişti. Sultan Abdülmecit Kırım Harbi sırasında bütün memurların setre ve pantolon giymelerini mecburi kılmıştı. Zamanın muhafazakarları, hatta mutaassıpları gavur taklitçiliği diye ayıpladılar bunu, bu kılık kıyafeti. Ama zamanla yaygınlaştı bu kıyafet. Meşhur Katibim türküsüne bile girdi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip benim, ben katibin, el ne karışır. Katibime setrede pantol ne güzel yaraşır. Değerli dinleyiciler, Katibim türküsü, Üsküdar'a giderken türküsü, Kırım Harbi esnasında çıkmıştır, 1853-55 yılları arasında. Kırım Harbi'nde müttefiklerimiz olan İngiliz, Fransız ve Sardunyalıların orduları, İtalyan orduları İstanbul'dan geçmişti. Üsküdar'daki Selimiye Kışlası da bu gayrimüslim Avrupalı müttefiklerimizin emrine hastane olarak verilmişti. İstanbul'dan geçen İngiliz ordusunda bir İskoç alayı vardı. Meşhur gaydalarıyla, kısa etekleriyle İstanbulluların pek tuhafına gitmişti. Ve avam ağzında İskoçyalılara donsuz asker lakabı takılmıştı. Malum don giymeyip etek giydikleri için. Don uzun pantolona da denir. İskoç alayı şarkı hareket ederken bu alay için bir marş bestelenmişti. Bu marşı İskoç alayı bazen Kadıköy'e inerken böyle resmi şeylerde çalardı. Halk da bunu dinlemiş. İşte bu marşın bestesi bizim Kadibim türküsünün namelerini meydana getirmiştir. Meçhul bir külhani söylediği Türkiye Üsküdar'a giderken diye başlamış. Avrupalıların Selimiye kışlasına yerleşmesini ima etmiş. Türkünün namelerini de donsuz askerin marşından almıştı. Sonradan Üsküdar'da cereyan etmiş bir aşk macerasının hikayesi de bu Türkiye bir güfte teşkil etmişti. Bu türkünün bizim bakımızdan ehemmiyeti işte setre ve pantolona işaret etmesidir.
Bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.
Kadibimin setresi uzun eteği çamur. Kadibimin setresi uzun eteği çamur.
Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Uykudan uyanmış gözleri mahmut.
Katibeyim ben katibin eline karışık. Katibeyle kulağını gömmek ne güzel yaraşık. Katibeyim ben katibin eline karışık. Katibeyle kulağını gömmek ne güzel yaraşık.
Bir mendil buldum Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine lokum doldurdum. Mendilimin içine lokum doldurdum.
Kadibimi ararken yanımda
yeah.
Değerli dinleyiciler, setre ve pantolon iktisağından yani giyiminden bir müddet sonra 1860-75 yılları arasında yani Sultan Abdülaziz devrinde kolalı gömlek, ki buna frenk gömleği denir, ve boyun bağı, kravat kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar bilhassa gençler arasında şıklık ve alafrangalık işareti sayılmıştır. Boyun bağının renkleri de devir devir moda konusu olmuştur. Setre ve pantolon gibi boyun bağını da o zamanki muhafazakarlar iyi gözle görmemiş, hatta bir çeşit sapkınlık işareti addetmiştir. Halk şairi Beşiktaşlı Gedai, boyun bağı bağlamış 13-14 yaşındaki bir genci, "Ol sim gerdanına ol servi kamet, galibar da bağlar, boyun bağını" diye boyun bağını kravata alaya almıştı. Ancak kolalı gömlek yani frenk gömleği ve boyun bağı halk arasında yaygınlaştıktan sonra Katibim türküsündeki "Katibime setre de pantol ne güzel yaraşır" mısrağı değiştirilmiş, "Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır" kılığına sokulmuştur. Sultan II. Mahmut devrinde saç kesiminde, saç tuvaletinde de değişiklik başlamıştır. Kadınlar alınlarında iki kaş üstünde top kahkül bırakmaya, delikanlılar da saçlarını Avrupalılar gibi uzatıp yandan ya da ortadan ayırarak taramaya, alınların üstüne de kahkül bırakmaya özenmişlerdir. Bu yoldaki saç tuvaletine Avrupa adı verilmişti. Şair ve devlet adamı Ethem Paşa, iki oğluna o devirdeki kıyafet inkılabına uyarak setre pantolon giydirmiş ve padişaha götürmüştü. Sultan Mahmut çocukları okşayıp sevdikten sonra, "Başlarını tıraş ettirmişsiniz, saçları da Avrupa olsun bari" demişti. Adı tespit edilemeyen bir şair, setre pantolonlu ve saçı Avrupa bir genç paşazade için iğneleyici bir şiir yazmıştır. "Pek yaraşmış ak pantolon mum gibi, peşindeki aşıkları kum gibi. Gönül çeker saç kesimi Avrupa, güzel beyim hem nazlıdır hem hoppa. Uşak olsam ben giydirsem ben soysam, Avrupa'yı hem tarasam hem koksam." Kadınlar arasındaki Avrupa'yı saç tuvaleti üzerine de bir türkü yakılmıştı. "Taramış Avrupa'sını gül yüzüne tel gibi" diye meşhur bir türküdür bu da. Önceleri çocukların ve delikanlıların özendiği Avrupa saç bir takım sataşmalara mukabil bir müddet sonra cemiyette münevver erkekler arasında yaygınlaşmış ve tabiileşmiştir. Elimizdeki resimlere göre, Batı edebiyatına göre yazan sanatçılar, Ahmet Mithatlar falan, hepsi uzun saç modeline uymuştur. Bunların kimisi saçlarını yandan ayırmışlardır. Şinasi gibi, Abdülhakamit gibi, Tevfik Fikret gibi, Mehmet Rauf Bey gibi, Yahya Kemal gibi, Peyami Safa gibi. Kimisi de ortadan ayırmıştır. Cenab-ı Şahabettin gibi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi, İzzet Melih Devrim gibi, Hamdullah Supi gibi, Halit Fahri gibi ortadan ayırmışlardır. Bazı şairler, Celal Sahir gibi, Rıza Tevfik gibi, daha da ileriye gitmişler. Başlarının arkasındaki saçlarını enselerini örtecek kadar uzatmışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı romanının baş şeyisi olan, rolü olan Ahmet Cemil'in saçları da böyle uzundur. Ahmet Cemil, diyor Halit Ziya, "Latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarına dolaşan uzun saçlı, sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç" diye tasvir ediyor. Roman Servet-i Fünun Mecmuası'na tefrika edilirken o devrin meşhur bir ressamı onun resimleriyle süslemişti. Ahmet Cemil'in saç tuvaletini de o resimlerde görmek mümkündür. Servet-i Fünun veya namı diğer Edebiyat-ı Cedide cemaatinin en genç şairi Celal Sahir'di. İkinci Meşrutiyet'ten sonra büsbütün ileriye giderek yüzünü görmek için değil, ensesini örten uzun saçlarını göstermek için arkadan bir fotoğraf çektirmiş ve Rubab Mecmuası'nda da neşretmişti. Ömer Seyfettin'in Kesik Bıyık adlı hikayesinden öğrendiğimize göre, memleketimizde bıyık kesme modası da 1911-1912 yıllarında Amerikalılara özenilerek başlamıştı. Pala bıyıklarını kestiren hikayenin kahramanını babası evden kovar. "Artık bıyıkların çıksa bile namusun yerine gelmez" diye bağırır. Saç uzatmak gibi bıyık kesmek de ilk zamanlarda cinsi sapıklık olarak görülmüştü. Bunlara sokakları dolduran zübbeler diye bakılmıştı. Giyim kuşam, tuvalet ve davranışlarıyla Batı taklitçiliğine özenen kişiler cemiyetimizde başlangıçtan günümüze kadar alafranga, züppe, şık, sivilize, asri, efendim sosyetik, sinop, bob stil gibi sıfatlarla anılmışlardır. Aşırı alafrangalık düşkünlüğü, yukarıda birkaç örneğini de size arz ettiğimiz hiciv şiirleri dışında bilhassa kimi oyun, roman ve hikayelerde de tenkit edici bir üslupla ele alınmıştır. Alafranga yaşayışına karşı halkın menfi reaksiyonu ilk olarak Şair Şinasi Bey'in Şair Evlenmesi adlı oyununda görürüz. 1859 tarihinde yazılmıştır bu. Mahalle bekçisi Batak ise Şair Müştak Bey'i kötülemek için şöyle diyor. Efendi, biliyor musunuz ki ben bunun daha bilmem nelerini bilirim. Durun size deyivereyim. Bekçi olduğumdan için mahallede dolanırken buna çat pak çat sokak kapısında iras geliyorum. Bir kere kendiciğine nereden geliyorsun diye soracak oldum. Bana ne karşılık verse iyi. Taratora'dan geliyorum demesin mi? Bu beni maskaralı alma değil de ne demektir? Bakın şu ahmağa diyor Batakese. Taratora dediği de tiyatro. İşte değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut devrinden başlayıp da günümüze kadar süre gelen batılılaşma vetiresi prosesi içinde sık sık ele alınan arafranga zübbe tipini Tanzimat tiyatrosunda çok işleyen vardır. Alafranga, işte Alafranga efendim piyesinde, Nuri Bey'in Zamane Şıklarında var. İbn-i Refik Ahmet Nuri'nin Yeni Dünya, Vedat Nedim Tör'ün Fevkal Asriler, Köksüzler, Musahipzade Celal'in Selma, Cevat Fehmi Başkurt'un Ayarsızlar, Makina, Halit Fahri Ozansoy'un Hayalet gibi oyunlarında hep bu alafranga zübbe tipinin ele alındığını ve onlardan dalga geçildiğini görüyoruz. Alafranga zübbe tipi roman sahasında da yine aynı devirde. İşte Alafranga komedyasından bir yıl sonra Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanında işlenmiştir ki 1875 tarihinde yazılmıştır. Alafrangalık meraklısı Felatun Bey, Alafranga bir babanın oğludur. Babasının Üsküdar'da büyük bahçeli konağını satıp Beyoğlu yakasında mutlaka Alafranga olmak için kagir, yani beton diyelim, bir hane yaptırmıştır. Gelen giden dostları da alafranga olduğundan onlara hizmet etmek için Müslüman hizmetçi yerine Rum, Ermeni hizmetçi ve aşçı kullanmaya başlamıştır. İşte böyle bir muhitte yetişen Felatun Bey, büyüyecek kalemlerden birinde memur ise de haftanın hemen bütün günlerini gezinti ve alafranga eğlence yerlerinde geçirir. Babası ölünce 16 bin liralık büyük bir mirasa konar. Bu gençlik ele geçmez. Yarın sakalına kır düştükten sonra paran olsa bile karılar yüzüne bakmaz, gençlikte yaşamaya bakmalı düşüncesiyle kendini büsbütün sefaate verir. Bir Fransız aktrisini metres tutar. Lüks oteller, kağıthane safaları, alafranga eğlence yerleri, içki, kumar vesaireyle parasını har vurup harman savurur. Her gün başka bir elbise giyer. Babası ölünce yas tutmak alafrangada vardır diye siyahlar giyinir. Her tarafı gece karanlığı gibi simsiyah kesilir. Süresi dolunca da bu döyden, yani Fransızca yastan çıkar. Kadın erkek arasında kaç köç töresinin cari olduğu o yıllarda kaba türlük etmekten hoşlanmadığı için sevgilisini arkadaşı Rakım'a prezante eder, takdim eder. Sonunda artist sevgilisi onu yolup kül ettikten sonra yüz çevirir. Alafrangalığı mevzu olarak ele alan ikinci meşhur roman Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in Araba Sevdası adlı eseridir. 1889 yılında yazılmıştır bu eser. Eserin kahramanı Bihruz Bey bir paşanın oğludur. Yarım yamalak bir tahsil gördükten sonra Felatun Bey gibi o da Babali kalemlerinden birine yerleştirilir. Bütün merakı üstü ve yanları açık süslü arabasıyla gezinti yerlerinde dolaşıp kendisini göstermek Alafranga beylerin hepsinden daha şık giyinmek, Türkçe cümleler arasında Fransızca sözler kullanmak, berberler, kunduracılar, terziler, garsonlarla Fransızca konuşmaktır. O da Felatun Bey gibi çalışmakta olduğu kaleme arada sırada uğrar. İşe gitmediği günler saçlarını kestirmek, terziye giysi ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek gibi bahanelerle Beyoğlu'nda ötede beride vakit geçirir. Babası ölünce 28 bin liralık bir mirasa konar. Miras yedilerin düşündüğü gibi servetini bitmez tükenmez sanarak kendini büsbütün sefahate ve israfa kaptırır. Çamlıca Bahçesi'nin açıldığı yıl, yani 1869 yılında, orada arabasıyla gezerken gördüğü sarışın bir kadına bir görüşte aşık olur. Bu aşk da o sıralarda okuduğu Fransızca Paul ve Virginie, Kamelyalı Kadın, Ihlamurlar Altında, Graziella, Manon Lescaut gibi romantik Fransız romanlarında anlatılan aşkların bir taklididir. Kendisini o romanların kahramanları gibi görmeye başlar. Bihruz Bey, Felatun Bey ile aynı çizgide yürümekle beraber ondan biraz daha incelmiş görünmektedir. Konuşmalarında da ondan daha çok Frenkçe kelimeler, hatta cümleler kullanır. Ah, iki aydır ne kadar souffrance içinde olduğumu bilseniz. Souffrance Fransızca acı keder demek. Veya ah bir ange olarak gitmiştir. Ange melek demek. Ah bir anj gibi şast olarak gitmiştir. Anj melek demek, şast da iffetli demek. İki kelime kullanmış. Siz ona bir çiçek verdiniz galiba sorusuna. Ah evet, bir çiçek. Ma pauvre fleur, zavallı çiçeğim der. Bu yolda yazılmış meşhur romanlardan bir tanesi de Hüseyin Rahmi Bey'in Şıp Sevda adlı romanıdır. Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşma ile doğru batılılaşmayı göstermek istemişti. Bunu ortaya koymak için de sahte alafranga Felatun Bey ile gerçekten alafranga Rakım Efendi'yi karşılaştırmıştır. Hüseyin Rahmi'nin Şıp Sevda romanında ise alafrangalık tutkunu bir çevre Meftun Bey ve ailesiyle aşırı alaturga bir çevre. Kaşıkçılar Ketüdası Kasım Efendi'nin ailesi karşılaştırılır. Meftun Bey'in babası ölünce amcası onu okusun diye Paris'e gönderir. Meftun orada bir okula yazılmaz. Kulaktan dolma bilgilerle iktifa eder. Memlekete alafranga bir züppe olarak döner. Nitekim roman ilkin alafranga adıyla bir gazetede tefrika edilmeye başlanmıştı 1901 senesinde. Tefrikası yarıda kalınca meşrutiyetten sonra başka bir gazetede Şıp Sevda adıyla neşrolunmuştur. Meftun Bey Erenköy'de babadan kalma köşkte alafranga yaşayış hevesine kapılır. Kalabalık bir ailenin başındadır. Annesi, büyük annesi, küçük kardeşi, kız kardeşi, teyzesi, teyzesinin kızları, bir zenci aşçı kadın, bir uşak, bir Rum hizmetçi kız. Meftun Bey ev halkına alafranga yaşama kaidelerini öğretmeye kalkışır. Fransız yemekleri, alafranga sofrada yemek yeme adabı, giyim kuşam, dans vesaire. Tabii sürmek istediği alafranga hayatı tatbik edebilmek için çok paraya ihtiyacı vardır. Köşk komşusu zengin fakat cimri bir Kasım Efendi var. Onun görgüsüz kızı Edibe ile evlenir. Böylece birbirine zıt iki uç bir araya getirilir. Alafranga hayata karşı halkın reaksiyonunu işte bu yeni gelin Edibe ile komşusu Azize Hanım'ın konuşmalarından anlıyoruz. Diyor ki Edibe Hanım, yemeği eliyle yemiyorlar, çatal dedikleri o zıkkımı kullanıyorlar. Hepsi haline göre Frenkçeden bir iki lakırdı öğrenmişler, söylesene diye beni de zorluyorlar. Sabahleyin kalkınca kocana, bonjourna, sokağa giderken ora vara, akşamüstü bol su var demelisin. Kocam olacak herif her sabah yumruklarıyla, kollarıyla talimler ediyor, ibadet eder gibi bir şeyler yapıyor. Buraya gelenlerin içinde Şehin Bey diyorlar bir delikanlı var. Karısı Frenk, kol kola girip sokakta geziyorlar. Şimdi bizim şık beylere kokana karısı almak moda oldu. Ermeni olsun, Rum olsun, çıfıt olsun, Frenk olsun. Tek Türk olmasın da ne olursa olsun. Karısı kocasının kolundan çıkıyor, başka erkeğin koluna giriyor. Birbirlerinin elini sıkıyorlar. Bu karılar kendi kocalarının yanında başka erkeklerle sarmaş dolaş olup mızıkayla oynarlarmış. Çalgıları da hiçbir şeye benzemiyor. Görümcem her gün dan dan dan piyano çalar. Kadana beygirleri geziniyor gibi güm güm güm ortalığı öttürür. Bazen de hem çalar hem beraber uzun uzun ulur. Aynı devirde Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'in Yeğenim adındaki meşhur monoloğunda da aynı mevzu işleniyor. Yazılışı 1900 senesidir. Amcası tarafından tahsil için Paris'e gönderilen yeğen orada mimarlık, kimya, ziraat okuyorum diyerek 5 yıl kalır. Adamcağızın parasını yiyip bitirdikten sonra döner. Yakalığı bir mermer kuyu çemberi gibi gırtlağına sarılmış, uzun kıvırcık saçları rüzgara tutulmuş hindi tüyleri gibi tersine dönmüş, yeni doğan bir çocuğa şilte olacak kadar kocaman bir plastron boyun bağını göğsüne takmış, tırnaklarını uzatmıştır. Geceleri yatarken yumuşasın, parlasın diye yüzüne ellerine krem sürer. Bıyıklarını dik durdurmak için burnunun altından kulaklarının hizasına kadar onları bir bezle sarar. Bunlar o kültür ülkesinde 5 yıllık geceli gündüzlü bir sürekli tahsilin mahsulüymiş. 5 yıldan sonra Napolyon kârı bir duruş, Humbert kârı bir sarç, Wilhelm kârı bir bıyık. Yeni kafa olmak için bu kadar yetermiş. Evde hiç kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmez. Evin düzenini değiştirmeye kalkışır. Uşaklara kahve getirirken beyaz eldiven giymelerini, aşçı ibişin kafasına bir beyaz keten takke geçirmesini, vekil harç köse kahyanın her sabah tıraş olmasını ister. Günün birinde aşçının bıyıklarını kesmeye kalkışır. Başka bir günde kız kardeşini piyanoya oturtur, halayıklara dekolte olmak için kollarını sıvatır, göğüslerini açtırır, kankan oynatmaya başlar. Medeniyeti yaymak bu yeğenin vazifesiymiş. Amcası bir gün ona doğunun ve batının yaklaşamayacağını, Türkane ve Frengane terbiyenin bütün birbirine zıt olduğunu anlatmaya girişir. İki yaşayış şekli arasındaki farkları 16 maddede toplar. Onlardan bazıları şöyle. Bizde başını açmayıp ayağını çıkarmak, Frenklerde ayağını çıkarmayıp başını açmak saygıdır. Bizde öteden beri sağda erkek, solda kadın, Frenklerde solda erkek, sağda kadın durur. Bizde saat 12'de ya sabahtır ya akşam, onlarda ya öğledir ya gece yarısı. Frenklerin yılbaşı eğlenceyle geçer, bizde Muharrem bir matem günüdür. Biz yazıya sağdan başlarız, Frenkler soldan başlar. Avrupa dillerinde fazla harfler yazılır fakat okunmaz, bizde ise yazılmaz fakat okunur. Biz mektubun tarihini altına koyarız, onlar üstüne koyarlar. Bizde kanaat bir fazilettir, onlarda ise miskinliktir. Bizde bıyıkları tıraş etmek ayıptır, onlarda etmemek ayıptır. Yine Servet-i Fünun Edebiyat-ı Cedide devrinde aynı tellere dokunan yazarlardan Halit-i Ziya Bey'in Aşk-ı Memnu romanı ki 1900 yılında basılmıştır. Bir de Saffet-i Ziya Bey'in Salon Köşelerinde romanı, o da 1898'de yazılmıştır. Bunları geçerek bunlarda da aynı şey işlenmektedir. Mütareke ve Cumhuriyet devrinde de yine alafrangalık karikatürize edilmiştir. Yakup Kadri Bey'in Kiralık Konak adlı romanında ki 1922 yılında yazılmıştır. Naim Efendi'nin damadı Servet Bey alafrangalık düşkünüdür. Türkler içinde kimse bu Servet Bey'e kadar ateşle, coşkuyla alafrangalığa tutulmamıştır. Hayali bir Avrupa seyahati için hazırlanmış bir bavulu vardır. Bu bavulun yanı başında bir de şapka kutusu dururdu. Bazı sıkıntılı saatlerinde bir aynanın karşısına geçip bu kutudan çıkardığı şapkaları birer birer denerdi. Başını bu başlıkla örtülü görünce adeta kendinden geçerdi. Bu alafrangalık mevzu günümüz edebiyatında Peyami Safa Bey'in Sözde Kızlar ki 1922'de yazılmıştır. Yine 1931'de yazdığı Fatih ve Harbiye romanında. Yine Peyami Safa'nın Server Bedi Takma adıyla yazdığı Cumba'dan Rumba'ya, o da 1936 tarihlidir. Reşat Nuri Bey'in Yaprak Dökümü, 1930 tarihlidir. Abdülhak Şinasi'nin Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli'yi, o da 1952 tarihinde yazılmıştır. Bu romanlardan geçerek Haldun Taner'in Made in USA, o da 1952'de yazılmış, hikayesine kadar uzanıp gelir. Artık Haldun Taner de Fransızca'nın yerini İngilizce almıştır. Bütün bunlar bilinen şeyler. Hele Doğu-Batı meselesinin, cemiyetle yabancılaşma, alafrangalık, züppelik vakasının edebiyatımızda işlenişi çok derindir değerli dinleyiciler. 1826 senesini Avrupalı Frenk usulüne uygun yaşayışa geçişin başlangıç tarihi olarak kabul edilirse günümüze kadar, hadi 1950'de alafrangalıkla alakalı son romanların hikayelerini yazın 1952'ye kadar gelirsek 125 senelik devir içinde bir zamanlar alafrangalık, zübbelik diye görülen şeylerin yaygınlaşıp tabiileştiği görülmektedir. Mesela setre, ceket, pantolon, frenk gömleği giymek, boyun bağı bağlamak, saçları uzatmak, bıyıkları kesmek, tiyatroya gitmek, Beyoğlu yakasında oturmak, kâgir ev yaptırmak, konuşurken ve yazarken frenkçe kelimeler kullanmak, çatalla yemek yemek, efendim sabahları jimnastik yapmak, yabancı kadınlarla evlenmek, karı koca kol kola girip de sokakta yürümek, birbirleriyle evli olmayan kadınla erkeğin el sıkışması, birbirine sarılıp mızıkayla dans etmek, kolları ve göğüsleri açık dekolte giymek, saat 12'yi öğle ve gece yarısı saymak, yazıya soldan başlamak, şapka giymek, eskiden alafrangalık, züppelik sayılan bütün bu şeyler şimdi günlük hayatın bir parçası olmuştur. Şehirden köye kadar her çevrede tabii karşılanmaktadır. Bu demektir ki bir zamanlar halkın ve yazarların alay ettiği, hor gördüğü alafranga, Alaturka'yı yenmiştir. Bugün de küçümsenen ve sosyetik, snob, bob stil diye adlandırılan kişileri yarınki hayatın kurucuları diye görmek belki mümkündür. Yarın bir gün onlar da tabii karşılanacaktır, kim bilir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.